Karar Gündem programından herkese merhabalar. Karar TV ekranlarında Karar Gündem programıyla karşınızdayız. Bugün önemli bir konuğum var. Kendisi hem meslektaşım hem de milletvekili şu anda siyasette. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özer bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Karar TV'de olmak çok güzel. Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim davetimizi kabul edip geldiğiniz için. Medyayı konuşacağız. Sabah biraz böyle bir yolunu yapmıştık. Bu kamu bankalarının reklam, ilanlardaki reklam adaletsizliği, yozlaşmada medya sektörünün önemi. Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışması artık son mu buldu bugün? Hem bir Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportaj var hem de dün yapmış olduğu bir açıklama var. Sedat Peker'den başlayalım mı? Ne dersiniz?
Tabii.
Sedat Peker'in videolarını izlemişsinizdir. Tamamını izlediniz mi?
Tamamını olmasa bir önemli bölümü.
Bölümünü izlediniz. Peyderpey'de böyle paylaşımlarda bulunmaya devam ediyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile alakalı. Siz bu Sedat Peker'in iddialarını öncelikli olarak nasıl değerlendiriyorsunuz bir medya, yani eski bir gazeteci olarak? Buradan başlayalım Utku Bey.
Tabii biz izledik 100 milyon, yani 10 milyonlar izledi, 100 milyonu geçen sayıda insan izledi ama önemli olan savcıların izlemesi, savcıların devreye girmesi. Evet. Burada eksik olan o, yani gazeteci olarak dediniz. Çünkü biz gazeteci olarak hatırlayın, şimdi de zaten siz zaten öyle yapıyorsunuz ama ben de mesleğimde böyle bir iddia geldiğinde işte hemen yargı ne yapıyor? Üzerine gidiyor mu? Siyaset kurumu ne yapıyor? İşte eski geçmişte olduğunu hatırlıyorsunuz. Hemen mecliste bir işte komisyon kurulur. Etkin bir şekilde o komisyon yürür. Bir tarafı da yargı ayağıdır, o da yürür. Ama burada baktığımızda iki taraf da yürümüyor.
Medyada haberler çıkar, derinleştirir.
Ortaya medyada var. İşte medyada çıkarmaya çalışan gazeteler var. İşte bunda bazen muhalif basın falan diyorlar. Ben o kelimeyi pek sevmiyorum. İşte işini yapmaya çalışan basın aslında, evet, biliyorsunuz. Bir de işini yapmayan ya da yapmamaya çalışan, görmezden gelmeye çalışan kesim var. Maalesef asıl Türkiye'nin, evet, sizin sorunuzun yanıt anlamında en önemli sıkıntılarından biri de basının bir bölümünün Türkiye'nin en önemli meselelerini görmezden, duymazdan gelmesi, üç maymunu oynamak zorunda bırakılması. Uzun bir süredir bir sıkıntı bu. İşte basın özgürlüğünün Türkiye'de kısıtlanması dediğimiz, yurt dışından ya dünyanın neresinden bakılırsa bakılsın Türkiye'de basın özgürlüğü yok denmesinin sebebi bu. Saatlerce konuşabiliriz hani nasıl özgürlüğü kısıtlıyor bu iktidar yapısı diye, ama işte işin sonunda böylesine vahim bir işte suç örgütü liderinin bir bölümüne işte içinde olduğu, bir bölümünü bildiği, duyduğu ya da işte kardeşinin içinde olduğu iddialar ortaya atıyor ya da gelişmeleri ve bunu Türkiye'de basının önemli bir bölümü, resmi rakamlara bakarsanız yani soru işareti, tabii biliyorsunuz resmi rakamlar her zaman Türkiye'de artık, ama %80-90'ının tirajına sahip olduğunu ya da izlenmesine sahip olan kanallar, gazetelerin hiçbirinde yer almıyor. Ama bir taraftan da işte kararın da aralarında olduğu sayıları az ama bence izlenme oranları fevkalade yüksek olan bir miktar sorumlu, halkın haber alma hakkını önemseyen, gerçeklerin bilinmesini isteyen basın yayın organı da bunların üzerine gitmeye çalışıyor. Ama bir noktaya kadar, gazetecinin gidebileceği yer bir noktaya kadar, önemli olan siyaset kurumunun bu soruşturmaların önünün açılmasını sağlaması. Savcı gidemiyor çünkü çekiniyor, biliyorsunuz. Savcılar açamıyorlar kendileri. Reysen açma yetkisi var. Ama hiçbiri yani bunun üzerine gitmiyor. Asıl mesele burada yani.
Korkunun boyutunun bu derece olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani herhalde bir 20 bine yakın Türkiye genelinde hakim savcı var. Gerçekten mesela çok trajik değil mi? Bir tane hakim savcının bulunmaması. Yani bir tane bu dosyayla alakalı, Sedat Peker'in iddialarıyla alakalı bir gazete Kutlu Adalı cinayeti var. Geçenlerde mesela Ali Tarakçı'ydı. Onunla alakalı yine Esenyurt'ta, evet, bir iddialar ortaya atıldı. Onun hani ayağından işte kurşunlanması. Bir tane savcı gerçekten çıkmaz mı? Böyle midir istibdat dönemleri?
Yani işte hani keşke çıksa ama işte örneğini görmüyoruz. Tabii savcılar, hakimler onlar da yani baskı altında, nasıl olmasınlar ki, bir karar veriyor mesela, sonra o kararı beğenmeyince siyasi iktidar sürülüyorlar. Yer güvencesi de hala yok, biliyorsunuz. Taha Bey bunu sürekli yazar. Yani birçok hukukçu, saygın hukukçu da sürekli söylerler. Hakimlerin işte görev yaparken hani böyle yerlerinin değişmeyeceğinin garantisi lazım hukukta ama söylemlerine baktığında bu garantiyi vereceklerini söyleyenler. Eylem planı biliyorsunuz sürekli evet. açıklanıyor. Yargı reform paketi ama bu nedense asıl olması gereken yani yargıçların bu güvencesinin yani verdiği karardan sonra işte kendi başka bir yerde, başka bir şehirde, başka bir işte yüzlerce, binlerce kilometre ötede bulmasını engelleyecek garantiler hala verilmiyor. Ondan sonra da kocaman işte her seferinde bir eylem planı işte şunu devreye sokacağız, bunu devreye sokacağız. Baktığınızda bugün mesela mecliste biz buradayız, şu anda mecliste komisyon çalışıyor, plan bütçe komisyonuna torba geldi.
Karar iş,
siz aslında siz işlediniz hatırlarsanız ama ben yine de hatırlatayım. Yani normalde torba işte şeyle ilgili geliyor. İşte önce işte yok diş hekimlerinin sıkıntıları, işte TÜİK'in işte özel bütçeli hale gelmesi. Mesela çok önemli şeyler de var. Çek mağdurları var ya işte çeki evet. işte bir saniye bir şekilde dönüyor, şey yapmıyor. Hapse girmek zorunda. Onların bir şey tanındı. Yani o süre tanınmış. Onun uzatılması. Bunlar önemli. Ama bir de bakıyorsunuz OHAL uygulaması dediğimiz meseleleri 3 yıl uzatan düzenlemelerde gelmiş. Ne onlar? Gözaltı süresinin uzatılması yani normalden ekstra uzatılması. TMSF elindeki şirketlerdeki kayyumu süresinin 3 yıl uzatılması. Benzer şekilde işte kamu görevlilerine verilen uzaklaştırma cezalarının yani yargısız bir şekilde onun da yine 3 yıl uzaklaştırılması, uzatılması özür dilerim. Şimdi bunların torbayla yani diş hekimleri, işte çek senet mağdurları, işte TÜİK'in özel bütçeli olmasıyla hiçbir alakası yok ama şimdi bu araya sıkıştırarak 31 Temmuz'da süre dolacak biliyorsunuz. Meclis işte tatile çıkarmak istiyorlar. O yüzden böyle bir şimdi buna baktığınızda bir tarafta eylem planı, bir tarafta normalde OHAL düzeninde değiliz biliyorsunuz. Evet. Yani şey OHAL'i kaldırdık aslında. Ama OHAL düzenlemelerini 3 yıl daha uzatan düzenlemeleri rahatlıkla getirebiliyorlar.
Aslında bir anlamda OHAL uygulamaları devam ediyor.
Tabii tabii yani OHAL düzeni evet. işte bugün getirdiği komisyon aslında bunu getirmemesi lazım. Çünkü işte 15 Temmuz'dan bu yana kaç yıl geçti? 2 kere uzattık. Şimdi bir daha üçüncüsü kaç 9-10 yıla vardıracağız neredeyse. Yani bunu ellerinde gerekçe olarak antidemokratik uygulamalar için insanların hak ve özgürlüklerini kısıtlamak için kullanacaklar. Yani zannetmeyin ki bu çıkmayınca gözaltı süresi diye bir şey yok. Var gözaltı süresi bu iki katına uzatıyor biliyorsunuz. Ekstra bir süre veriyor olmaması gereken ve Türkiye'nin eleştirildiği bir konu bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. Benzer şekilde işte şirketlere kayyum meselesi mesela nasıl çözeceksiniz? Çözmeniz lazım bunu daha TMSF'nin elinde bunu tutmanın anlamı var mı? Benzer şekilde kamu görevlilerine siz hep yazıyorsunuz yazılarınızda en çok üzerinde hassasiyetli duransınız. Yani tamam 15 Temmuz yaşanmasın, doğru önlemler alınsın ama bunun bir noktada artık bir demokrasiyle, işte hukuk devletiyle paralel hale gelmesi lazım bu önlemlerin. Ama bugün baktığımızda bakın işte 2021 yılının Temmuz'unda hala 3 yıl daha uzatalım bu antidemokratik
ya bir ülkede, haklı. Utku Bey, bir ülkede gerçekten mesela hani TMSF'nin açıkladığı rakamlar bunlar. 897 şirkete kayyum atanmaz FETÖ ile iltisaklı diye.
Diyelim yani ki atadınız bir an önce işinizi bitirip
yani şey ilk etapta bu olur. Yani 15 Temmuz darbesi gerçekleşmiş. Onun sıcaklığı içerisinde 6 ay ihlaller olabilir. Doğruyu bulmak bakarsınız için devlet kendisi evet bulabilir. Fakat bir ülkede eğer 897 tane yani 900'e yakın 800'ün üzerinde eğer şirket FETÖ ile iltisaklı denmişse ve buralara kayyum atanıyorsa ya o ülkeye sorulur siz bu ülkeyi nasıl yönettiniz şimdiye kadar? Ne yaptınız?
Nasıl bu
ne yapıyorsunuz? Nasıl bu hale geliyor? Yani bir terör örgütünün yine ya 500 bin terör örgütü üyesi varsa o ülkeye bir bakmak lazım. 500 bin var yani 500 bin bir terör örgütünün mensubu 500 bin olmaz. Olmaz yani orada bu kadar geniş kapsamlı bir tutuklama ve cezaevleri bunlarla doluysa orada gerçekten bir böyle dönüp burası nasıl ülke, burası nasıl yönetiliyor? Orada bir hukuksuzluk vardır. Bunlara tabii, bakmak lazım.
Saymakla bitmiyor ki işte evet. Bakın biz konuşurken Osman Kavala 3,5-4 yıldır ahim kararına rağmen hakkındaki beraat tahliye kararlarına rağmen hala Silivri zindanında evet. duruyor. İşte Selahattin Demirtaş hala evet. Yine hakkındaki iki ahim kararına rağmen büyük dairende aldığı kararda kattığınızda orada duruyor. Yani ben iddiaların sayfalarca hani şeyini okuyacak şeyde hukukçu değilim, siz de değilsiniz. Ama hukukçular bakıyor ve diyorlar ki ya burada bir vahim hata var diyorlar. Biz diyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak anayasamıza koymuşuz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi üstündür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim hukukumuzun işte üstündedir diyoruz. Karar geliyor, tanımıyoruz. Anayasa Mahkemesi karar veriyor, tanımıyoruz işte milletvekiliyle ilgili, bazen kanallarla ilgili işte... mesela işte Wikipedia kararını yıllarca tanımadık. Şimdi Oda TV hala biliyorsunuz.
Evet.
Oda TV 4 diye yayın yapıyor. Çünkü Oda TV ismini kullanması yasak. Oysa Anayasa Mahkemesi'nin kararları var. Buna rağmen yargı ben bunları uygulamıyorum diyebiliyor. Bir taraftan
ya
da...
Ya da kararları geciktiriyor ve pardon demeye devam ediyor. Sözcü TV ile alakalı.
Benzer şekilde.
Kaç yıl sonra? Pardon.
Aylar, doğru.
Aylar sonra.
Anayasa Mahkemesi'ne gidildi biliyorsunuz. Ondan sonra kabul ettiler. Bundan sonra da bir engel çıkarmayacaklarının garantisi yok. İşte RTÜK'ün, işte basın ilan kurumunun kararları ortada. Yani mevcut kanallara ve gazetelere yönelik susturma, karartma, sansür uygulamaları ortada. Şimdi gerçekte bunları konuşuyoruz. Mecliste de yani öyle bir gariplik var ki mecliste de her getirdiklerinde yani gerekçeleri okursanız kanunların, insan haklarının işte daha da gelin, hukuk devletinin yaygınlaşması falan. Yani bir okuduğunuza bakıyorsunuz, bir yaşadığınıza bakıyorsunuz. Yani yani... Hangisi şey yani iki ayrı Türkiye gibi sanki. Evet. Kendileri de getirdiklerini savunmakta yani biz söylediğimizde oraya.
Mecliste konuşuyor musunuz peki Utku Bey? Yani mesela
zaten
mutlaka.
Zaten kürsüden hep konuşuyoruz ama arada,
hayır, arada
şeylerde de tabii.
Kuliste çünkü yani meclis kuliste oturup ya arkadaşlar hani bu böyle oluyor bunu savunuyorsunuz ama bu tür mesela
bazen konuşmalar. Komisyonlarda bazen sohbetlerde vesaire konuşuluyor. Tabii şey...
Savunuluyor
şöyle, tabii şöyle tepedeki yani Türkiye'de öyle bir kutuplaşma var ki iki tane yakın hisseden kişi bile konuşurken yani ağızlarından çıkana dikkat etmeye çalışıyorlar. Bunu hissediyorsunuz. Keşke böyle olmasa. Eskiden hani Türkiye'de işte mesela Demirel Ecevit rekabetinin olduğu dönemde dahi insanlar konuşabiliyorlar ya da işte birbirlerine hani bir saygıyla vesaire hitap edebiliyorlar ya da sonrasındaki işte Özal dönemleri bir işte ironiyle, hicivle birbirini eleştiren liderler vesaire. Ama şimdi bu kutuplaşma var. Yine de milletvekilleri birbirinin hani kişisel görüşlerine saygılı ama yine de bir şey koyuyorlar. Yani bir rezerv oluyor.
Kutuplaşma
yani
var mı mecliste? Yani milletvekilleri normalde aslında evet hani bir siyasi rekabet ama tartışabilirsiniz. Çok ağır kavgalar da olabilir. Ama bir dostluk, böyle arkadaşlık o hissediliyor
mu? Şöyle
oluyor.
Şu işte tepedeki kutuplaşma mı diyeyim ya da yani bir şekilde siyasetin geldiği o gerginlik şeye yansıyor. Yani daha yakın olabilecek, daha yakın ilişkiler kurulabilecekken biraz daha insanlar rezervde oluyor. Tabii şöyle de bir şey var iktidar kanadında. Mesela işte torba kanun geliyor ama torba altında milletvekillerinin imzaları var ama hiçbiri onu aslında hazırlamış değil. Onlar saraydan geliyor, sarayda hazırlanıyor, önüne konuyor, altına imza atıyor milletvekilleri, iktidar milletvekilleri.
Bu gerçekten böyle mi?
Bu gerçekten böyle. Gerçekten böyle. Belki çalışıp geliyordur yani önüne verilen şeye çalışıp geliyordur ama bu gerçekten böyle. Komisyonlarda sorduğumuzda bazen ya da işte şeyde yanlardaki bürokrata dönmek zorunda. Ya bu işi bir de o anlatsın vesaire. Özellikle plan bütçede bu çok yaşanıyor mesela. İşte şu çünkü mesela bugünkü kanun nereden baksanız 15-20 tane kanunu değiştiriyor. Değişik alanlardan her birine arkada bürokratlar oluyor.
Evet.
Çünkü şeyde onu savunan milletvekilleri savunuyor işte imzası olanlar. Bazen onlar da dönüp hani bu böyle miydi ya da bir şey söylüyor mesela bir derinleştirdiğinizde ya öyle değil şöyle dediğinizde doğal olarak bir hazırlayan tarafa sorma ihtiyacı duyuyor.
Çünkü komisyon tutanaklarını okuyorum zaman zaman.
Siz
o komisyon
de
evet
orada.
Komisyon tutanaklarında şöyle şeyler oluyor. Mesela işte Bülent Kuşoğlu'nun sizin bir iki sözünüzü böyle orada hani o tutanaklarda görmüştüm. Yani AK Parti milletvekili yani o kanun tasarılarında tekliflerinde imzası olan bakanlar milletvekillerine hani onlara
bakan
buradan
yok. Bakan yok. İmza milletvekili olmak zorunda şeye göre.
Hayır. Şey yaptığı zaman hani bunlardan sizin haberiniz yok ve hakikaten bilmedikleri o tutanakları okuduğunuz zaman içerikten haberlerin olmadığı da.
Bu da doğal. Bakın ben işte gazetecilik yaptım. Siyasete atıldım. Şimdi ben şeyde kanun teklifi yazdım diş hekimliğiyle ilgili desem siz inanır mısınız? Yani getirdim diş hekimlerinin çalışma koşullarını düzeltiyorum desem. Yani bunun muhatabı İşte Sağlık Bakanlığı'dır, anlatabiliyor muyum? Onlar getirir. Doğru, mecliste eskiden öyleydi sistem, hatırlarsanız.
Evet. Yani, ve bilirlerdi de ne geldi getirdik.
Bakanlıkla hazırlanırdı vesaire. Evet. Onlar gelirdi işte yürütme olarak vesaire. Şimdi yani milletvekilleri yapacak deniyor. Mesela biz kanun teklifi veriyoruz. Hani kendi alanımla ilgili basın sorunlarına ilişkin veriyorum. Hiçbirini ciddiye alıp hani gel çıkaralım demiyorlar. Orada bekliyor raflarda. Yüzlercesi. Sadece iktidar vekillerinin altında imzası olanlar geçiyor ama onları da iktidar vekilleri hazırlamıyor. Gittiğinizde komisyona gelip sorsanız biz hazırlıyoruz derler. Ama mümkün değil hazırlamaları. Yani TÜİK'in özel bütçeli hale gelmesini kim hazırlayacak? Yani anlatabiliyor muyum? Yani o bakanlığı hazırlayacak, getirecek, koyacak önlerine. Ama ısrarla ya biz bunu hani dediğinizde ya bu sizin önünüze gelmiş, bir yerden hazırlanmış dediğinizde yok öyle değil diyorlar. Ama tutanaklarda siz de görüyorsunuz ki gayet de net bir şekilde sorular derinleştiğinde biraz daha işte ya bizi biraz daha aydınlatın, bu ne? Buna kaç para harcayacaksınız? Bunun bütçesine nereye gitti bu paralar dediğinizde o zaman kanunu hazırlayan ya da kanunun altında imzası olan milletvekilinden şey dönüyor tekrar bürokrasiye.
Şimdi AK Partili milletvekilleri bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra, bu 2019 yerel seçimlerden sonra özellikle, çünkü 2019 yerel seçimleri Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonraki ilk seçim, yerel seçimdi. Oradaki hani pek çok büyük şehri kaybetti ve orada şey söylendi, AK Parti Kars milletvekiliydi sanırım ya da AK Partili milletvekilleri kendilerini mecliste züğürt ağı gibi, yani bu hükümet sistemi bize züğürt ağı gibi hissettirdi. Gerçekten böyle mi? Yani mesela iktidar milletvekilleriyle, iktidarıyla muhalefet vekilleriyle bu benzetme doğru mu?
Kendi gözlemimi söyleyeyim. Gerçekten şöyle, bakanlar kendilerini atayan makama sorumlu hissediyorlar kendilerini. Eskiden meclisin içinden çıkarken bu bakanlar, yani güven oyunu meclisten aldığında, yani bakanlar kurulu sisteminde, parlamenter sistemde aramızdan çıkıyordu. Yani bir sorumlu hissediyordu, bir de bir şey ilişkisi de vardı. Arkadaşlık, sıradaşlık, mevkidaşlık, partileriyle yol arkadaşlığı, muhalefetle bir en azından çay içmişliği. Ve o yüzden diyaloglar daha kolay oluyordu. Şimdi aradığınızda, benim için de geçerli muhtemelen aynı.
Ülkenin sorunlarına çözüm noktasında çözüm daha yetkili, daha etkisi olan.
Şimdi milletvekili aradığında bırakın bakanını, bakan yardımcısını, bürokratı çıkmıyor telefona. Bunu söylemek çok üzüntü verici ama böyle. Çünkü kendilerini, onların hepsi şeye sorumlu hissediyorlar. İşte sistem tek adam yönetimine evrilince ve bütün atamalar tek adamın imzasıyla çıkınca o tek adama, saraya dönüyorlar yüzlerine. O zaman da milletvekillerinden, milletten kopuyorlar. O yüzden hani AKP'li milletvekilinin o sözü bence doğru. Bir Eskişehir bağlamında söyleyeyim, kimseyi de itham etmek istemem ama Eskişehir mesela, oranın milletvekiliyim. Çözülmeyen onca meselesi var. Biz muhalefetiz, şunu yapın diyoruz. Yol var mesela, işte ölüm yoluna döndü dediğimiz yollar var. İktidarın elinde biliyorsunuz istediği yere aktarabildiği kaynaklar var, yani büyük şeyler. Ama bir türlü oraları aktarmıyor. Biz de doğal olarak iktidar partisine ya bu sizin önceliğiniz olmalı diyoruz. Ama iktidar milletvekilleri, iktidar partisinin oradaki yerel teşkilatı ne kadar sözünü Ankara'da dinletebiliyor şüphem var. Dinletebilmiş olsa bizi mahcup ederler ve o yollar yapılır. Yani ben 6 yıldır milletvekiliyim. Benden önce 10 küsur yıldır, benden öncekiler de söylemiş. Örneğini vereyim yani Seyit Gazi Kırka, Afyon Karayolu diye en Eskişehir'in en fazla ölüm yaşanan, trafik kazası yaşanan yolu. Her seferinde söylüyoruz. Öyle bir şey yapmış ki Afyon, Veysel Bey'i tanırsınız, Afyon milletvekili, hala mecliste, bakanlığı döneminde. Afyon'dan getirmiş yolu, Afyon Eskişehir yolunu. Afyon il sınırı bitene kadar çift gidiş, çift geliş.
Evet.
Hani Afyon, kaymak derler ya, böyle gayet akıyor. Oradan sonra Eskişehir il sınırından sonra tek gidiş, tek dönüş. Arada bölme de yok. Orada da kaza yaşanıyor kışın. Kışta da yazda da yaşanıyor. Hep ölüm yaşanıyor. Ya bunu yapın, ayıp yani. Yolun yarısında bırakmışsınız şeyi. Hiç sesleri çıkmıyor şimdi. Hadi ben söyleyince muhalefet. Kendilerinin söylemesi lazım. Söylüyorlar mı, dinletemiyorlar mı bilmiyorum ama mesela bu bir örnek. Çevre yolu, eğer giderseniz Bursa'ya Eskişehir üzerinden karayoluyla, çevre yolu diye bir şey yok. Artık şehir içi yol gibi olmuş orası. Böyle sıkış tepiş. Buranın çözülmesi, başka yerlerde bakıyoruz çözebiliyorlar. İşte bazı yerlerde de işte şeyler, milletvekilleri ya da iktidar partisinin teşkilatı sözünü dinletemiyor. Ben bunun yeni bu işte uygulanan tek adam yönetiminin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani yine sorunuza döndüğümde mesela ben bakanlara eski bu parlamenter düzen sürerken daha ulaştığımda sesimi dinletebilirdim vesaire. Şimdi daha çok nadir çıkıyorlar telefonla. Bürokratları da çıkmıyor. Yani onu söyleyeyim. Öyle bir rahatlık içindeler. Bence asıl AKP'li mevkidaşlarımı rahatsız eden de bu tavır olsa gerek. Belki de zaten bunun içindir ki, şimdi siz de dikkat ediyorsunuzdur, Binali Yıldırım'ı bakanlarla, mesela Binali AKP başkan vekili galiba genel başkan vekili oldu. Yanına bir bakan alıyor. Sonra da milletvekilleriyle bir araya geliyorlar ki bakan milletvekillerini dinlesin diye. Böyle toplantılar yapılıyor düzenli. Siz de haber yapıyorsunuz yani, ben de yapıyorum. Muhtemelen bunun sebebi bu olsa gerek. Ama çözüm müdür? Değildir. Çünkü bir kişiye bırakırsanız bütün imzayı, bütün her şeyi düzenlemesini, o zaman bütün her şey bekliyor kişinin kararını vermesini Türkiye'de.
Sorunlar çözülmediği zaman en nihayetinde siz Eskişehir'de, Eskişehir örneği üzerinden konuşalım. Sorun çözülmedi. Yani orada bir yol sorunu var ve o da vatandaşların ölümüne sebebiyet veriyor. Ya da vatandaşın başka sorunları var. Bu sorun çözülmemesini vatandaşa siz izah edebiliyor musunuz?
Biz ediyoruz. Siyaset
vatandaş
yapıyoruz.
Bunu anlıyor mu?
Şimdi bunun üzerinden siyaset yapıyoruz. Vatandaş da anlıyor ama sorun çözülmüyor. Asıl meselemiz bu bizim şu anda. Yani ben muhalefet milletvekili diyorum ki yapmıyorlar bunlar. Bak söylüyorum şu kadar adam öldü. Bunun işte vebali bunların boynuna diyorum. Yapmıyorlar çünkü elinde kaynak var. İstese onu yapabilir. Ama o kaynağını işte hep diyoruz ya önce bütçe öncelikleriniz diye başka yerlere harcamayı tercih ediyorlar. Uçmayan havalimanına harcıyor mesela yani, Kütahya'ya.
CHP kitlesi diyelim ki CHP yani sizin kendi seçmen...
CHP kitlesinden bahsediyorum. Genel kitle genel, yani.
Ben de onu merak ediyorum. Şimdi CHP seçmen kitlesine bunu anlatabilirsiniz. Yani bizim elimiz kolumuz bağlı. İktidar yapmıyor. Bizi uğraşıyoruz. Yani bu buradan muzdarip olan AK Parti seçmeni. AK Parti seçmeni de bu sorunun müsebbibi olarak... Yani bu sorunları müsebbibi olarak iktidarı görüyor mu?
Görüyor. Mesela Seyit Gazi'de işte 60 yıl sonra seçimi biz kazandık. Bu dediğim yolun olduğu yerde 60
yıl sonra,
60 yıl sonra, 60 küsur yıl sonra seçimi Seyit Gazi'de Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Çünkü yani bu yol o kadar hayati bir şey ki.
60 yıl siz orada hiç kazanamadınız. Eskişehir aslında hep genelde...
Birçok ilçesinde yani Cumhuriyet Halk Partisi bir dönem olmuş, bazen olmamış. Uzun yıllardır alamadığımız başka ilçeler de var. Ama bu seçimde mesela işte Alpu'yu mesela Seyit Gazi'yi yıllar
burası
sonra kazandı.
Burası çok ciddi bir örnek midir?
Mesela bu ciddi bir örnek. Alpu da öyle. Yine yolu yapılmayan bir ilçedir Alpu mesela. O da ilginç. Tesadüf mi diyeceğiz bilmiyorum. Onun da yolunu biz hep söyleriz. Nümayişler yapır. Gittik yolu kapattık mesela Alpu yolunu. Çünkü... Yani şey rahatlıkla yolu genişleyecek bir yol ama yapmıyorlar, önemsemiyorlar. İşte biraz Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'ne diye bazen önemsemiyorlar. Üvey evlat muamelesi. Havalimanımız var, çalıştırmıyorlar. Yani çok Eskişehir'in sorunlarıyla sizi boğmak istemem ama bunun Türkiye'ye yansıması anlamında söylüyorum bunu. Havalimanı var, çalıştırmıyorlar. Ondan sonra mesela meclise getiriyorlar, Honduras'a uçacağız, Guatemala'ya uçacağız Türk Hava Yolları. Ya Eskişehir'e uçun diyorum mesela ya da başka bir milletvekili de Niğde'ye uçun diye örnek diye söylüyorum. Öyle bir şey var. Bunu tabii bence partisi yok. Bunu AKP'lisi de MHP'lisi de görüyor bu çifte standardı. O yüzdendir ki bence bu ilgisizliği, bu şeyi yani özellikle kırsala yönelik bu taleplerine, beklentilerine yönelik ilgisizliği şeyde cezalandırdı. Yani sadece büyük şehirleri kaybetmedi. Bence önemli ilçeleri de kaybetti. Yani Eskişehir bunun bir örneğidir.
60 yıl örneği veriyorsunuz.
Alpu'yu da, yani Seyit Gazi'yi de 10 yıllar sonra aldık biz. Öyle söyleyeyim yani.
Evet.
Ve şey, başka hani diğerlerini de alabilirdik belki. Hani bir bölümünde belki hani daha iyi politikalar izleyebilirdik, daha iyi söylemler kurabilirdik ama yani bu meselenin ben iktidar tarafında da sıkıntı olduğunu yani kararları aldıramama, sözünü şeye dinletememe işte bakanına vesairesine. Mesela Tülomsaş'ı kapattılar. Eskişehir'i bilenler bilir. Demiryol şehridir Eskişehir. Tülomsaş bizim Eskişehir'in demiryolcu kültürü vardır. Orayı şey biz dediler şeye bağlıyoruz siz dediler. Bu şimdi Eti'de de yapıyorlar onu. Eti Maden'de falan yapıyorlar. Ankara'da bir tane şirket kurduk dediler. Daha adresi yoktu kararnamesi çıktığında. Koskoca fabrikayı, Tülomsaş'ı yurt dışına işte lokomotif ihraç eden GE ile Japon yeri şeyini fabrikaya düşürdüler. Yani ismi falan kalmadı. Tülomsaş'a bağladık dediler. Ama bunun öyle bir silsileyle etkiliyor ki şehri. O şirket şehirden işte tedarik yapıyor mesela. O tedarik artık Ankara'dan yapılacak işte bir şey alınacaksa. Eleman alınacaksa Eskişehir'den değil Ankara'dan alınacak. Yani her şeyi hani AKP'nin nasıl geldiğini hatırlayın. Sözde şeydi hatırlayın. Adem merkeziyetçiydi yani dağıtacaktı gücü şeye biliyorsunuz çevreye. Tam tersine öyle bir noktaya geldiler ki her şeyi Ankara'ya, her şeyi kendilerine, her şeyi işte Cumhurbaşkanlığına, saraya toplayan bir yetki şeyi tabii bunun çevrede hani şeyi hissediliyor işte Eskişehir'de hissediliyor mesela yani Tülomsaş'ın kapatılması bence ciddi bir kayıptır. Türkiye sanayi için kayıptır. Başlı başına.
Öyle ama mesela bir de anket sonuçları var. Yani burada diyelim ki bugün rakamlarla konuşuyoruz. 10 milyonu aşan bir işsizlik var Türkiye'de. Geniş tanımlı işsizlik sayısı 10 milyon. Yani bu işte, her 3 kişiden birisi Türkiye'de işsiz anlamına geliyor. Şimdi 22 milyon yoksul. Yani yoksul insan sayısı 22 milyon. Bir taraftan hani böyle bir yerde yoksulluk artarken diğer tarafta da bakıyorsunuz işte diyelim iktidarda 3 maaş, 4 maaş, 5 maaş alanlar. Bunlar böyle abartılı gibi de geliyor. Yani ya bir insan mesela 5 maaş nasıl alır? Bu doğru değildir. Yani AK Parti seçmeni olsam ben düşünürüm. Ya bu kadar da değil herhalde. Bu muhalefetin abartısı gibi
ama
de düşünürüm.
Ama yalanlamıyorlar işte. Bizim Zonguldak milletvekilimiz tek tek söylüyor. Bu böyle, bu böyle. Hiçbiri de çıkıp ya öyle değil benim işte al sana maaş bordrom diyeni görmedim. Siz gördünüz mü? Yani yok. İletişim başkanından tutun da şeye kadar yani bilmem ne yönetim kurulu üyesine hiçbiri demedi ki ya arkadaşlar siz Cumhuriyet Halk Partisi siz yanlış söylüyorsunuz. İşte benim maaş bordrom diyeni normalde böyledir. Bana bir şey sorsanız ya sen şöyle misin diye ben öyle değilsem hemen belgesini çıkarırım. Hı-hı. Ya da başka birisi belgesini Hı-hı. çıkarır. Gördüğünüz gibi en ufak bir şey yok. Yüz kızarma yok yani. Hani şöyle hani biz bütün siz de bütün gazeteleri okuyorsunuz. Hı-hı. Ben de okuyorum yani biz açıklarız da derken biz diyelim kararı açıklamadı Hürriyet'i açıkladı ya da işte Sabah hiçbirini açıklamıyorlar. Şu ana kadar belki 50'ye yakın isim açıklandı yani her biri.
Evet.
En son yine dün sizin de gazetenizde
vardı.
Etik kurula evet. Atanan isimleri gördünüz yani. Kamu Etik Kurulu diye bir kurul kuruyorlar. Hepsi eski milletvekili. Yani baştan bu etik değil zaten. Yani Kamu Etik Kurulu kurup da başın tamamını siz bir partiden doldurursanız onun etikle ne alakası kalıyor?
Eski milletvekili olduğu gibi bir de etik ihlalleri yapmışlar kendi
o
hayatlarında.
Da var. Ha, o da var işte, yani işte başkanından tutun da balık baştan dediğiniz gibi yani şey. Ya. Ama bizzatıydı de ya denir ki ya hani onu oluşturan kişinin şöyle ya bu hepsi benim partimden olur mu? Bunu ben nasıl izah edeceğim? Böyle bir şey kalmamış artık. Yani izah etmek şeyi hani sorumluluğu evet. Ya benim yüzüm kızarır mı? Hiç böyle bir şey kalmamış. Üzücü olan bu.
Bütün bunların mesela anket sonuçlarına yansımaması yani çok böyle sert AK Parti oylarında yani Cumhur İttifakı oylarında sert bir düşüş de yok. Yani bunlar anket sonuçlarına da yansımıyor. Daha Eskişehir örneğinde 60 yıl sonra bir ilçeyi kazandınız. Yani CHP kazandı ama Türkiye geneline bakıldığı zaman da bunların bu anket sonuçlarına yansımamasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bir gazeteci olmak aynı zamanda o sosyoloji, siyasettesiniz 6 yıldır sahaları biliyorsunuz.
Anketler konusunda bir şey demek istemem. Yani hı-hı. insanların ankete yanıt veriş psikolojisi vesaire bu başka bir uzmanlık. Ama ben bir süredir sizler de görüyorsunuz partimiz Anadolu'nun dört bir yanında böyle 25, 30, 35 hı-hı. milletvekili gidip ilçelere dağılıyoruz. Ben de evet. bunlarda görev alıyorum. Mesela bunlardan birinde ben Erzurum'un Oltu ilçesinde görev aldım.
AK Parti'nin çok iyi
%90'lara var. Evet. Ama son seçimde işte aday tercih nedeniyle önce hı-hı. bağımsız hı-hı. işte BBP'ye yakın bir isim hı-hı. kazanmış. Sonra tekrar AK Parti'ye geçmiş ama ilçede esnafı dolaştık hı-hı. biz de tek tek. Yani zaten hı-hı. küçük bir ilçe ama gezdik dolaştık. Gördüğünüz tablo öyle anketlerdeki gibi değil. Yani insanlar özellikle zaten pandemi öncesinde de kriz hı-hı. bir vardı biliyorsunuz. Ama pandeminin de bu kadar beceriksizce yönetilmesi, bu kadar sahipsiz bırakılması yurttaşların, hı-hı. esnafın ve diğer kesimlerin, çiftçinin vesaire hı-hı. çok net bir algı var. İşte iki gün önce Niğde'deydik. Yine bu sanırım 35-40 toplam Veli Ağbaba vardı genel başkanımız onun eşliğinde. Niğde'de biz işte gazeteci kökenli milletvekilleri hı-hı. gazeteleri gezdik. İşte bir gazetenin matbaasında sağ olsun bir basın emektarı arkadaşımızla konuşurken diyor ki yani biz bittik diyor ve artık şeye de çekinmiyor. Diyor ki hep diyor ben AK Parti'ye verdim diyor. Ama bu kadar bizi sahipsiz bıraktığı bir dönem olmadı diyor. Çok net matbaa işçisi bakın ve çok da doğal söylüyordu açık açık. O yüzden ben anketlerdeki düşüş var ama ben anketlerdeki düşüşün ötesinde bir düşüş olduğu düşüncesindeyim. Pandemi dönemindeki beceriksizlik yani sağlık tedbirlerinden tutun da ekonomik tedbirlere kadar bence insanların görüşünde etkili olmuş. Ekonominin uzun süredir toparlanamaması, neden toparlanamadı da aslında çok belli. Artık yani herkes bunu görüyor, kaynakların nereye aktığını görüyorlar yani. Evet. Hani sadece bir muhalefet söylemi değil yani uçak, saray söylemi görüyorlar hakikaten yani mesela şey işte uçaklar konusundaki o yanıt bile, yani işte otobüse binersin, trene, ben trene biniyorum. Gayet de memnun trene bindiğimde, yani kolaylık olsun diye de biniyorum. Ama otobüse de binilir, trene de insanlar biniyor zaten. Yani böyle bir küçümseme olabilir mi ya? Yani otobüse binersin, trene binersin. Evet, gerekirse trenle de gidilir. Otobüse de, bu yurdun her tarafına. Yurt dışına da uçak varsa uçakla gidilir. Ama yani bu kadar uçak olmaz yani. Bir tane olur, iki tane olur yani en fazla. Yani bu kadar olmaz. O yüzden bu itibar değil, bu tamamen lüks, şatafat bunun adı, savurganlık. Bence bunu görüyor, AK Partilisi de görüyor. Hani onlar komşuyuz biz bu insanlarla, yani siz de komşusunuz. Yani biri Cumhuriyet Halk Partili ise, iki tanesi AK Partili ise, biri MHP ise, diğeri İYİ Partili, HDP'li. Yani hı hı. Bu insanlar etkileşim içinde ve öyle şey, hani şey zannetmesin insanlar, yani ben bunu sakladım, göstermedim. Herkes her şeyi görüyor. Herkes her şeyi görüyor. Farkında, 2019 seçimleri bunun sonucu zaten. Ve önümüzdeki seçimin sonucu da bunun sonucu olacak. O yüzden şimdi 19 yıl sonra baksanıza belediyelere şeffaf olun deniyor.
Evet.
Yani sanki biz iktidardaymışız, yeni bir iktidar gelmiş, yendi belediyelerine şeffaf olun diyor. Yani 19 yıldır iktidardasın, önce sen şeffaf olacaksın. Tasarruf genelgesi yayınlıyor. Yani bunu dünyada örneği yaptır, kendini hariç tutuyor. Dünyada örneği yoktur yani, tasarruf genelgesi vardır. Türkiye'de de olmuştur. Hı hı. Ama yani yürütmenin kendini hariç tuttuğu bir tasarruf genelgesi olamaz. Olsa da ondan sonra böyle yani komik şunu, diyorum ama trajik aslında.
Şunu da kabul etmek lazım. Yani en nihayetinde yani Türkiye tam anlamıyla ileri demokrasiye ulaşmış, gelişmiş demokrasi, yani demokrasi ülkeleri içerisinde sayabileceğimiz bir ülke değil. Bu yozlaşma, çürüme, devlet kurumlarındaki yozlaşma, partizanlık, yandaşlık, kamu kurumlarının parti böyle hani şeylerine dağıtılması, arpalık diyebileceğimiz şey bugünün sorunu değil sadece.
Ama bu kadar hiç olmamıştı.
Evet.
Yani büyükelçi, siyasetçi büyükelçi ben duymamıştım en azından. Yani hata
marka, ya da milli güreşçi birisinin kamu bankasına
gitmesi.
Yani.
Yani eski milletvekillerinin işte.
Siz de bunun haberlerini olması. Yapmışsınızdır yani gazetecilik yaptığınız dönemlerde. Eski işte hani kamu kurumlarındaki liyakatsizlik.
Ya bu kadar olmadı yani, şeyleri eleştiriyorduk. Doğru işte ya işte bilmem ne mezunundan da şey olur mu işte, hı-hı, işletmeci olur mu işte, evet, vesaire diyor. Ama iş o noktaya vardı ki artık hiçbirinin ne köken ne bir şey. Tek şey artık sadakat, yani evet. AK Partilik, AK Partililikte de farkındaysanız yani sadık olanlar, sadık olmayanlar, işte kesin biat edenler, aman şüpheli olanlar diye ayrılmaya gelmiş noktada benim gördüğüm.
Bu teşkilatlarda mı, milletvekilleri içerisinde mi?
Yok, şeye, bir yere bir şey atanacaksa işte, evet, diyelim büyükelçi atanacak, rektör, hı, atanacak, işte artık her yere baksanız yani yani şeylere de şaşırıyorum. Mesela örneğin Eskişehir'de, hı hı, isim vermiyorum ama seçim kaybeden ilçe belediye başkanını bir il müdürlüğüne şube başkanı yapıyorlar. Daire başkanı. Şimdi, evet, olmaz ki, ilçe belediye başkanı gibi bir, hı hı, konumdan gidiyorsunuz. Seçim kaybetti. Hı hı. Sırf AK Parti seçim kaybetti. Oraya atıyorlar. Onu oraya atayan da ondan sonra milletvekilini büyükelçi atıyor. Milletvekilini rektör atıyor. Yani şeyler, yani
rektörlük makamı. Mecliste AK Parti milletvekilleri içerisinde rahatsızlık oluşuyor mu?
Bizimle paylaşmazlar yani açık ama, hı-hı, tahminim oluşması gerekir. Yani şey değil ki yani, büyükelçilik koltukları, işte rektörlük koltukları, şey emeklilik şey değil ki ya, AK Partililerin yani pozisyonu değil. Ben bunları mesela yanlış olduğunu ve halkta da yanlış şey yapıyordur. Yani rektör olacak insan, profesör olacak, bilmem ne olacak. Şimdi mesela bugün şey var, detayına bakmadım, işte torba var ya, evet, Anayasa Mahkemesi iptal etti biliyorsunuz.
Evet.
Merkez Bankası yönetimi neydi? İşte icra heyeti, hı hı, üyelerinin, işte akademisyenlerin aynı şekilde, hı hı, yani çift iki pozisyonu aynısını tekrar getiriyorlar mesela şimdi.
Bu şey var.
Bu torbada var mesela.
Bu MHP milletvekilinin kızı, bir konuşmuştuk onu. Hem akademisyen devlet üniversitesinde çalışabilir, hem de Merkez Bankası'nda, evet, çalışabilir.
İşte onu Anayasa Mahkemesi iptal etti.
İptal etti. Şimdi yeniden
torbada
mi geliyor?
Bu torbada maddesini gördüm. İçeriğine bakmadım. Sizi aydınlatırım program sonrasında, hı-hı, yani, hı-hı, şeyini. Ama yeniden geliyor işte. Böyle de bir şey var yani. Yapılan yanlışın tekrar ısrarcı olunması.
Evet.
İşte şeyi gördük Türkiye'de biliyorsunuz. Yani süresini doldurmamış rektörlere özel kanun çıktı, kararname çıktı. Hı-hı. Bir gün işte onlar şey oldular, rektör oldular. Sonra iptal edildi tekrar vesaire. Bunlar işte dediğiniz, yani artık o tek adam yönetimi öyle sirayet ediyor ki ne hukuk devleti, ne etik ilke, ne ahlak, ne adalet kalıyor. Hepsini bir kenara atabiliyor maalesef. Basında da bu böyle maalesef.
Basını konuşalım mı biraz? Siz sık sık mecliste bu bağlamda soru önergeleri veriyorsunuz ve medyayı gündeme getiriyorsunuz. Bir gazeteci olarak, gazete yöneticiliği yapmış bir isim olarak. Bu reklam gelirlerinde, yani mesela Ziraat Bankası'nı okudum bugün ben. Ziraat Bankası'nın bir yıllık reklam bedeli, yani iktidar medyasına ayırdığı bütçe, sadece Ziraat Bankası 53 milyon dolar. 53 milyon lira olabilir.
Toplamı birkaç yılın 170 olması lazım. Ben onu okudum.
Şeyde, Sözcü Gazetesi'nde okumuştum. Hadi. 53 milyon.
Atilla abinin, İzmir milletvekilimizin kit komisyonunda sorduğu sorulara verdiği yanıtlar milyon. O şöyle diyeyim. Sanki 170, birkaç yılın toplamı 170 milyon gibi hatırlıyorum. İşte şeye, sadece görsel ve yazılı medyaya verdikleri ilanlar, oradan baktığınızda göreceksiniz.
171 milyon
lira.
Lira, evet. Değil mi?
Evet. Evet, son, düzeltelim. Son 3 yıl mı?
Son bu 3 yıllık, evet. Ama 1 yılda
50 küsür.
53 milyon.
Bu sadece Ziraat Bankası. Evet. Şimdi bu Atilla Bey'e verdikleri yanıt, burada Atilla Bey şeyi de soruyor. Kime ne verdiniz? Onu söylemiyorlar bakın. Ben de mecliste çok soru önergesi verdim. Kamu bankaları ya da içinde kamu hissesi olan kuruluşlar basına nasıl ilan veriyorlar? Yani reklam, ilan nasıl veriyorlar? Bunu açıklayın diye açıklamıyorlar. Ama bunu geçtiğimiz günlerde Kenan Şener diye bir meslektaşımız, çok da araştırmacı özelliği öne çıkan arkadaşımız, en son Olay TV'deydi ve orada işte orası böyle kapanmak zorunda bırakılınca biraz daha medya dışına çıktı ama şimdi bu medyanın finansmanı meselesine kafa yoruyor. Bu konuda araştırmacı, gazeteci gibi. O rakamları ortaya çıkardı. Bir şekilde buldu. Ve o rakamlarda işte kararın da aralarında olduğu birçok gazeteye sıfır. Yani bir değil, sıfır. Yani sıfır lira yazıyla rakamla sıfır derler.
Biz bazen böyle şey, sabah programlarında Yıldıray'ın özel, yani hassasiyet gösterdiği bir husus. Mesela bir kamu bankasının İktidara yakın medyada işte reklamını gördüğünde sayfa, biz sayfa, tekrar sayfa sayfa bütün gazetelere bakıyoruz ve orada zaten çok bariz bir şekilde.
Orada yalnız şu çıktı ortaya, işte sevgili Kenan'ın istatistiklerinde. Bakın, yazılı basında da görsel basında ilginç bir şekilde yazılı basında Türk'ün, görsel basında da BengiTürk. Açık ara ilk sıradalar ilan alımında kamu bankalarından. Biri %18, biri de %15'i tüm toplam ilanların, yani televizyonda vesaire. Şimdi bakıyorsunuz işte Karar sıfır, Sözcü sıfır, Cumhuriyet sıfır. Peki şimdi bir de tirajına bakıyorsunuz. Mesela işte en fazla ilan alan gazete dediğim gazete 21. sırada tiraj sıralamasında basın ilan kurumunun kendi rakamlarına göre. Sözcü 2. sırada yine basın ilan kurumu rakamlarına göre. 2. sıradaki tirajı olana sıfır ilan kamu bankalarından. 21. sırada olan tiraj şeyinde bütün %18'i toplam kamu bankalarının ilanının ona verilmiş. Şimdi burayı doğal olarak kriter ne diye soruyorsunuz. Yani neye göre? Yani ne senin kafan?
Eskiden nasıldı, şimdi nasıl? Hani reddediyoruz ya eski Türkiye. Evet. Önceden tirajlar geçerliydi. Ulaşılabilirdik ve daha az şişirilmiş tirajlar vardı.
Şu anda tamamen şişirme tirajlar meselesi de. İkinci mesele şu. Mesela tam sorduğunuz sorunun yanıtını da bulmuş. Kamu bankalarının işte kanallara verdiği reklamlar. İşte dedim, BengiTürk, ATV vesaire de gidiyor şey sıralama. 3 milyon 367 bin saniye 2020 yılında vermişler. İlan satın almışlar, reklam satın almışlar. Halk TV 0, Fox 0, şey 0, Tele 1 0, KRT 0, Habertürk ve Bloomberg 0'a yakın. İlginç, ilginç bir şekilde onları da şey yapmışlar. Mesela Habertürk şeyin 1/300'ü alıyor, yanılmıyorsam. BengiTürk'ün 1/300'ü kadar vermişler. ATV'nin 1/150'ü kadar bir yıl boyunca. Bloomberg'e 0'a yakın vermişler.
Şimdi BengiTürk sokakta da, insanlara sorsan kimse bilmez yani. O
işte, çok, şimdi, çok tam da şey bir ilginç. Özel bankaları da çıkarmış Kenan ilginç şekilde. Özel bankalar ne yaptı 2020'de diye. Özel bankalarda mesela en öne izlenirlik. Yani mesela Bloomberg'e daha fazla vermiş çünkü finans kanalı biliyorsunuz doğal olarak. Bloomberg kamu bankaları sıfıra yakın, sıfır neredeyse vermişler FEDÜÇ'ün. Ve şeye de vermişler, Bengü Türk ismini verdim, Bengü Türk'e de vermişler ama daha altlarda vermiş özel bankalar. Ama şeye de vermişler izlenirlik nedeniyle, Fox'a vermiş, işte Halk TV'ye vermiş. Anlatabiliyor muyum? İzlenirliğine bakarak yani istediğinde bulabiliyor kim neyin ne kadar izlendiğini. Ama kamu bankaları rahat bir şekilde işte az önce bahsettiğiniz 171 milyon lira ya da bir yılda 50 küsür milyon lirayı hiçbir kriter gözetmeden veriyor. Peki niye sorun bu? Bu para sizin benim paramız. Evet. Kamu bankasını biliyorsunuz finanse eden hazine. Sıkıştığında da hazineden alıyor. Orada kimin parası var? İşte Halk Bankası'nda esnafın, ziraatte çiftçinin, işte şeyde vakıfta yine vatandaşın. Yani bizim paramızı böyle rahat bir şekilde oraya ver %18, buraya ver %18. Peki neye göre veriyorsun? İzleniyor mu, okunuyor mu? Yok, önemli değil. Önemli olan iktidar ortağı olması, iktidar olması. Şimdi mesele bu. Ve bunu sorgulamamız lazım. Bunun bence hesabının verilmesi lazım. Yani vatandaşlar da tabii bunu bilmiyor. Bilse onlar da şey yapacak. Mesela işte Halk Bankası'nın okuru vardır herhalde. Yani karar okuru vardır Halk Bankası'nda hesabı olan ya da Ziraat'te.
Olmaz,
şimdi
olur mu?
Doğal olarak diyecek ya benim param sende duruyor.
Evet.
Benim gazeteme sıfır ilan. Bu ne diye sorması lazım. Kamu bankası yöneticisine ya da onu atayan kişiye.
Bir de kamu bankaları bu kadar reklam vermek zorunda mı?
O da başka bir şey. Yani ne kadar rentable bu reklam. Yani basının ilan almasını teşvik ediyoruz. Basına ilan verilsin. İşte reklam verilsin çünkü işte kararın ya yaşama şeyi nedir? Reklamdır, ilandır. Yani büyük bir patron gazetesi olmadığına göre, holding gazetesi olmadığına göre bu insanların maaşıdır. Bu gazeteciliğin yapılması için, daha iyisini yapılması için buraya ilan gelmesi lazım. Kamu bir ilan verme kararı aldıysa bunu adil dağıtması lazım.
Evet.
Çoktur azdır tartışabiliriz. Yani şu şeyde bu kadar verir. O başka bir tartışma. Ama verdiysen 10'sa diyelim bütçen ya da 100 ise bunu adil dağıtman lazım. Bunu böyle ben bir grubu tamamen görmüyorum deme lüksünüz yok.
Ya özel bir marka şirkete baskı yapamazsın. Canın istediğine verir. Orada da araştırmasını yapar.
Zaten öyle yapmışlar.
Müşteri
işte,
portföyü
bakmış.
Nereye gidiyorsa oradan verir. Ama işin içerisine kamu girdiği zaman, kamu kurumları girdiği zaman orada kanunen
bana göre eşit olması lazım.
Hani, eşit olması
yani
gerekiyor.
Yani rating bile değil, eşit olması lazım.
Eşit olması gerekiyor, anladın, evet.
Mi? Yani kamuysan eğer öyle bakması lazım. Ama o görüşten çok uzaktayız. Bunun mutlaka daha yani aslında uzun süredir soruluyordu. Rakamları sakladıkları için bu kadar konuşulamıyordu. Şimdi rakamlar ortaya çıkınca, işte Atilla abi de KİT komisyonunda ziraatin en azından bedelleri ortaya çıkarmış. Şimdi ziraat var, halk var, vakıf var. Bir de şimdi revaçta olan kamu katılım bankaları çıktı biliyorsunuz.
Evet.
Onların da reklamları var. Büyük bir pasta. Çok büyük bir pasta. Yani şu şey diyebilirsiniz ya bu kadar ilan olur mu? Hani şu sıkıntıda, yoksullukta vesaire. O da ayrı tartışılır. Biz hani işte tasarruf genelgesinde yasaklandı biliyorsunuz. Gazete almak, gazeteye ilan vermek.
Belediyeleri yasaklandı.
Belediyeleri yasaklandı ama işte kendisini hariç tuttuğu için Cumhurbaşkanlığı, kamu bankaları biliyorsunuz varlık fonunda. Onların durumu ne olacak bilmiyorum. Muhtemelen onlar devam edecektir. Zaten verdiği yerlere bakarsanız onları kestiği anda yani ana şeyi bir hortum, ben hortumlama diyorum. Resmen bunun adı başka bir şey değil çünkü resmen. Biz tabii şunu söylüyoruz. İlan da versin, reklam da versin, kesmesin. Abonelik de kesmesin, belediye de kesmesin, şey de kesmesin. Adil dağıtsın. Yani böyle olur mu? Yani karar sıfır. Orada kocaman sıfır. Utanır insan ya. Yani hepsine vermiş. Bir de rakamlara baktığınızda yani santim diye onun hesabı. En üsttekinin rakamı 43 bin santim. Bir işte Türk Gündü galiba. Onun altındaki 41 bin santim sanırım sabah akşam gazeteleri. Orada bir sıkıntı da biliyorsunuz kendi aralarında nasıl hallediyorlar bilmiyorum. Demirören grubunu mesela 10. sıraya sallamışlar. Hürriyet, Milliyet, Posta. Onların üstünde Yeni Asır, Milat daha fazla alıyor mesela. İlan alıyor mesela. Şimdi orada da bence hani tiraja bakıldığında hakikaten kıyas götürür mü? Bir bakılması lazım. Bunların işte denetlenmesi lazım. Kamunun parasını nasıl harcandığı
meselesi. Evet, okura hiç ulaşmayan gazeteler var. Yani gazete ama bilmiyorsun kim olduğunu. Öyle bir gazete
tabela
var
gazetesi
mı?
Dediğimiz tabela gazeteler var. İsim vermek istemem. Evet. Ama tirajı 50 bin gözüküyor. Çünkü biliyorsunuz.
Ama yok yani.
Yok öyle bir şey. Bayiye gittiğinizde yok.
Bütün hani 83 milyona teker teker sorulsa.
Sen aldın mı diye.
83 milyonun içerisinde belki de o gazeteyi yapan patronları için bile i̇şte göstermelik olarak aracı. Bir gazete
bakın, şeyi zenginleşme kurma. Aracı. Evet. Kim ne? Evet. Sizin benim paramız, vergilerimiz zenginleşme aracı. Bir patron için, işte evet. bir şey için ya da iktidarın borazanlığını yapsın evet. diye. Yani tamam, isteyen yine iktidar borazanlığını yapsın ama bu parayı adil dağıtın. Evet. Yani bunun hesabını mutlaka sormamız lazım, sorulması lazım.
Siz umutlu musunuz?
Umutluyum, tabii ki umutluyum. Yani
şey, kaç vergi verdiniz bu düzen... yani sürekli, çünkü ben sizi hep şey görüyorum, yani bu medya, basın özgürlüğü, kamu, işte medyaya dağıtılan ilanlardaki adaletsizlik, bunlarla alakalı.
Sadece onlar da değil, mesela şey de var, üzerinde durmamız gereken gazetecilere saldırılar.
Evet.
İşte en son verdiğimiz araştırma önergesi yapılsın bu dediğimiz konular mesela. Bütün tanıdığımız Levent Gültekin, hepimizin tanıdığı, işte Orhan Uğuroğlu, işte şey, yine Yavuz Selim Demirağ, Anadolu'da birçok yerde insanlar hedef gösteriyor ya da haber yap diye adamı sokak ortasında dövüyorlar ve ondan sonra da ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyorlar. Hiçbiri tutuklu değil, hiçbiri ağır ceza almıyor. Alsa erteleniyor ama almıyorlar.
Kemal Bey'e yapılan saldırı.
İşte yani ben basın anlamında bir siyaset kurumunun linçe kalkıyorlar yine elini kolunu sallayarak. Meral Hanım'aki benzer şekilde yine. Çünkü bakıyorsunuz cezasızlık olunca ona ceza vermediğine göre ben de yapayım diyor. Mesela bunun da üzerine gidilmesi lazım. Şimdi bir taraftan eylem planı diyoruz işte hukuk işlesin vesaire ama bir taraftan gazetecilere haber yaptı diye, eleştirdi diye sokak ortasında dövüyorlar ve ondan sonra serbest gezebiliyorlar. Cezasızlık daha da caydırıcı ceza olmayınca saldırıları arttırabiliyor. Benzer konu yaptığımız mesele işte Bülent Kılıç meselesi var ya, fotoğraf, AFP fotomobili. O görüntünün nedeni biliyorsunuz emniyetin genelgesi. Görüntü alamazsın genelgesi var ya Nisan ayındaki. Hatırlayın ne diye çıkardılar onu bize, ne diye halka, ne diye takdim ettiler? Kişisel şeyin, verilerin korunması, yani polislere ait.
Meclisten çıktı sizler.
Hayır hayır, bizden çıkmadı. Emniyet kendisi emniyet çıkardı kendine. Hatırlayın. Anladım, emniyet tamam. genelgesi. Halka şöyle takdim ettiler. İşte, polisin işte şeyinin kişisel yani bilgisinin korunması, işte evet. kişilik haklarının korunması diye. Ama genelge sadece gazetecilere karşı uygulanıyor. Fotoğraf çekmesin, görüntü almasın vesaire diye. Mesela başlı başına bir antidemokratik, hukuk dışı bir uygulama. Bunları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Sadece ben değil, bütün arkadaşlarımız, sadece bizim partimizde değil, diğer partilerden arkadaşlarımız da. Ama ne kadar kulaklarına giriyor derseniz girmiyor. İşte bugünkü torba yasada yine getirdiler OHAL düzenlemelerini.
Evet. Şeyi sormak isterim. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde bir röportajı var. Uzunca zamandır Kemal Kılıçdaroğlu'nun, ya iktidar da çok istiyor Kemal Bey'in. Herhalde sizler o kadar istemiyorsunuzdur CHP milletvekilleri Kemal Bey'in aday olmasını. İktidar tarafı daha çok istiyor Kemal Bey aday olsun, Kemal Bey aday olsun, Cumhurbaşkanı aday olsun diye. Bir iktidar, yani AK Partililerin Kemal Bey'in aday olması neden bu kadar çok istediklerini, yani bunun bir şeyini, Kemal Bey de hayır dedi. Yani bence dedi bir parti lideri, parti genel başkanı Cumhurbaşkanlığı adayı olmaması lazım dedi. Bu tamamıyla Kemal Bey'in önümüzdeki dönemdeki adaylık sürecinin önünü kapatan bir açıklama mı? Yani bu artık bitiren bir açıklama mı? Bir de iktidarın Kemal Bey'e olan bu muhabbetini, sevgisini siz nasıl
tabii,
tanımlıyorsunuz?
Öyle şunu söyleyeyim. Her siyasi parti kendi genel başkanının başbakan, sistem başbakanlık sistemi ise başbakan, sistem cumhurbaşkanlık sistemi ise cumhurbaşkanlığı olmasını ister. Ben de isterim. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasını isterim, arzu ederim. Ama şu andaki sistem, şu andaki mevcut sistem ittifaklar sistemi üzerine kuruldu. O yüzden İttifakla birlikte karar vereceğiniz konular bu. İşte karşı tarafa da bakın, ittifak olarak mesela Bahçeli diyor ki, Sayın Bahçeli diyor ki bizim adayımız işte şudur. Onun üzerine mutabık kaldık mesela. Bu tarafa döndüğünüzde Millet İttifakı'nda da bütün genel başkanlar, yani İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, bütün şeyler sürekli diyalog halindeler birbirleriyle ve bu noktaya, hani aday belirleme noktasına gelmediler. Genel başkanımızın söylediği de son açıklamalarında o, hani zamansız dediği vesaire dediği. Ben açıklamalarıyla hani işte kendi adaylığını hani şey dışına mı çıkardı diye sordunuz. Sanki hani sizin algıladığınız gibi görmedim. Yani eskiden söylediğinden farklı bir şey de söylemiyor. Onun söylediği şu. Yani bir hani bir cumhurbaşkanı parti başkanı olamaz diyor.
Evet.
Şu andaki zaten garabet oradan kaynaklanıyor biliyorsunuz. Sayın Erdoğan bir gün Cumhurbaşkanı gibi toplantı yapıyor, bir gün AKP il başkanı gibi, bir gün AKP'nin grubuna geliyor vesaire. Öyle olunca da insanlar da tarafsız, herkese eşit muamele edecek bir cumhurbaşkanı izlenimi, algısı, değerlendirmesi doğurmuyor. Asıl krizin başladığı yer zaten burası. Bunu da söylüyoruz. Genel başkanımızın söylediği şey cumhurbaşkanı parti başkanı olmamalıdır diyor. Ama bir parti başkanı, parti genel başkanı cumhurbaşkanı seçilemez demiyor. Yani kendisi anlamında şahsileştirmek istemem ama bir parti genel başkanı cumhurbaşkanı adayı olamaz demiyor. Ama seçilirse cumhurbaşkanı olduğunda parti genel başkanlığı süremez diyor. Bunu eskiden de söylüyordu, şimdi de söylüyor. Bence önemli olan da zaten şahıs şu bu değil. Türkiye'nin bu yönetilemezlik halinden, bu becerisiz ellerden bir an önce kurtulması. Belediye başkanlığında da bunu yaşadık. Bakın seçilen isimlere baktığınızda İstanbul'da, Ankara'da, diğer şehirlerde bir uzlaşıyla Millet İttifakı, hatta ilçelerde bile yani bir uzlaşıyla bir uzlaşı bulundu ve partiler onu destekledi. Bazı yerde İyi Parti'yi biz destekledik, bazı yerde İyi Parti ve Saadet biz destekledi, bazı yerde Saadet'i biz destekledik. O yüzden bence burada asıl olan Türkiye'nin şu anda sizin en başta söylediğiniz yoksulluk, yozlaşma, yolsuzluk, yasaklar, baskılar, bu işte bağımlı yargı, taraflı yargı, yani bunlardan kurtulmasını sağlamak. O yüzden Genel Başkanımızın söylediği yani önceliğimiz hani kim, şahıslar vesaire değil, ülkenin geleceği. Ben hem Sayın Genel Başkanımızın, aynı şekilde Sayın Akşener'in, aynı şekilde Sayın Karamollaoğlu'nun, yine Demokrat Parti'nin ve belki adı şu anda Millet İttifakı içinde olmayan diğer değerli siyasetçilerin, Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan gibi bu konulara böyle baktığını görüyorum. Açıklamalarına baktığımda hiçbiri ben olacağım demiyor. Hep Türkiye
i̇ttifak
bu
diyor.
İttifak ve şey demokrasi ittifakı. Hep demokrasi, işte hukuk devleti, milletin dertlerini öne alan. Yani bakıyorsunuz Kanal İstanbul milletin derdi mi şu anda? Ama öne aldılar. Oysa insanların şeyi 10 milyon işsiz.
Evet.
Elektrik parasını ödeyemeyen çiftçiler. Kepenk indirip açamayan esnaf şu anda Türkiye'nin önceliği bu. EYT'liler yani çalışmış ne olacağını bilmiyor. İş yok. Emeklilik parası yok. Bir güvencesi yok. Yani sosyal güvenceden mahrum milyonlar. O yüzden bu mesele ben tartışıldığında Bülent Sayın Kuşoğlu'nun da genel başkan yardımcımız. Onun da bu şeyle yani az önce ben de söyledim ya her partili siyasetin içine girdiğinde bir şekilde doğal olarak bağlı olduğu partisinin cumhurbaşkanını seçmesini, bağlı olduğu partinin liderini de başbakan ya da cumhurbaşkanı olmasını ister. Ben de istiyorum. Bülent Bey de istiyor.
Yani
bu doğal.
Siz ama AK Partililerin istemesi, onların mesela Kemal Bey'e olan sevgileri nasıl yorumluyorsunuz?
Yani ona istiyoruz diye hani çok açıklama yaptılar mı bilmiyorum. Yani bu böyle yorumları okuyorum işte onların şeyleri yani öyle bir açıklama yaptılar mı yapmadılar mı bilmiyorum. Ama Millet İttifakı'nın işte ortak aday mı olacak nasıl onların detayları daha hepsi detaylı ve sonrasında. Ama en nihayetinde bir şekilde önümüzdeki seçim ne zamansa 2023 mü öncesinde mi olur bilmiyorum. Bence onlar da görüyorlar düşüşü, iktidarın elden gidişini. Bunun nedenlerini de görüyorlar bence. Birçok Türkiye'de işte sıkıntılı meseleyi de muhalefette olmamıza rağmen Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerileriyle çözdük. İşte asgari ücretin artışı, işte taşeronluk sisteminden kurtulma gibi. Daha birçok mesela az önce söylediğim matbaa işçisi vardı ya Niğde'deki. Evet. İşte hep AKP'ye oy verdim diyen matbaa işçisi. Mesela dedi ki konuyu şöyle açtı. Ya dedi siz çözdünüz sizin sayenizde işte asgari ücret sizin sayenizde taşeron sizde bir derdimiz var dedi. Şu şeyleri bir çözün bizim işte toplu sözleşme zamanı ya işçiler için işte vesaire. Ya şunu işte bu komik 100 lira teklif etti biliyorsunuz iktidar tarafı şimdi o şeyde. Yani burada da bir bastırın, Kemal Bey bir bastırsın da işte onun sözüyle çıksın. Yani muhalefetin haklı taleplerinin iktidarda karşılık bulduğunu ve sorunları çözebildiğini iktidara oy veren insanlar görüyorlar. Yani bize söylemi bu
burada,
adamın.
Burada şunu söyleyebilir misiniz? Yani 6 yıl oldu değil mi? Siz 6 yıldır meclistesiniz.
Ben 6 yıldır meclisteyim.
Şimdi mesela 6 yıl önce muhalefetin iktidarı köşeye sıkıştırma etkisiyle şimdi arasında bir fark görüyor musunuz? Yoksa yani muhalefet olarak aslında 6 yıl önce neysek şimdi öyle etkimiz devam ediyor.
ikisi aslında birbirine benziyor. Yani bir taraftan iktidarın ülkenin gerçeklerinden kopan bir şeye savrulması, yani tek adam yönetimi dediğimiz yere gelmesi ve artık hani ülke gerçekleri, halkın gerçeklerinden kopması. Bir taraftan da muhalefetin artık biz muhalefet olmak istemiyoruz, iktidara hazırız diyerek işte toplumun sorunlarına, yani yaşadığı günlük sorununa çözümler nedir onlar? İşsizlik nedir onlar? Eğitimde niteliksizlik, kalitesizlik. Yani bunların hiçbirinin şeyi yok yani. Şeyle alakası yok yani siyasi şeyler değil, halkın günlük konuşması bu işte. Bir tarafı çiftçinin hali, bir tarafı esnafın hali, bir tarafı sağlık sistemindeki büyük bir işte şehir hastaneleriyle gelen ve sadece vatandaşa değil aynı zamanda sağlık sistemini de bir felce uğratan bir sistem. Bütün bunlara yönelik hep işte şöyle olsun, daha iyisi böyle olsun, şöyle olsun diyerek artık insanların derdine çare noktasına biz hazırız noktasındayız.
Mesela şöyle bir yazı yazar mıydınız Utku Bey? Şimdi siyasetçi değil de gazeteci olsaydınız. Ya muhalefet artık evet pek çok yasayı geçirmedi. Çünkü orada hani bir aritmetik mecliste bir aritmetik işliyor. Yani verdiğiniz önergeler ya da tekliflerle alakalı. Ama muhalefet artık gündem belirleme üstünlüğünü iktidardan aldı ve muhalefette. Muhalefet belirliyor. İktidar da gündem belirleme gücünü kaybetti. Eskisi gibi değil. Yorumu yapar mıydınız? Böyle bir
yapardım.
Adını bu şekilde koyar mıydınız?
Yapardım. Çok da yeni değil aslında. Bir süredir böyle farkındaysanız.
Ne kadar zamandır böyle?
Yani bence şeyden önce de yani hani kendi şeyimle alakalı değil ama
yok kendinizle hani biz, alakalı yani, konuşun yani. Biz muhalefet olarak gündemi şu zamandan
yani gazeteci be... gözlemlerimle de bir süredir hani bu konunun muhalefetin yani şeyle eşit bence bu biraz daha Türkiye'de iktidarın biraz daha bu Avrupa Birliği reformlarından kopması, hukuk devletinden kopması vs. onunla eşit bir şekilde muhalefetin hem demokrasi söylemlerini hem de işte refaha ilişkin söylemlerini arttırması ile ilişkili ama ben böyle bir şey yani yazıyorsam...
Bu sadece iktidar mı yoksa mesela muhalefet de kendisini bu anlamda mesela hani CHP'de de bir bariz bir şekilde yaşanan dönüşüm var. CHP'de değişiyor, dönüşüyor, toplumsal dinamikleri algılıyor. Bunun etkisi de var mı yani CHP'deki?
Tabii ki var yani ama hani bugün uzun süredir uzun bir süredir var. Sayın Kılıçdaroğlu dediğim gibi uzun süredir hep işte ya toplumun önceliği kendi önceliğimiz olsun işte mesela bize kapalı grupta söylediğinde ya gidin hani kendi partilerimizle değil daha işte bize daha uzak olan işte şey kesimlerin olduğu mahalledeki kahveye gidin orada sohbet edin. Onlara da kendimizi anlatın, onları da dinleyin. Mesela hep bu bütün toplantılarda bunu söyler. Yani gittiğinizde hani kendi mahalle o mahalle şeyi vardır ya kendi mahallenizde sürekli anlatmayın. Biraz diğer mahalleyi dinleyin. Sadece onlara şey de yapmayın, onları da dinleyin. O yüzden bunun tabii ki etkisi var ve şeyi de hani toplumun beklentilerini karşılamadan iktidar olma olanağınız olmadığında uzun süredir görmüş durumda Cumhuriyet Halk Partisi, diğer partilerde, diğer işte doğan partilerde bu nedenle doğuyor bence de. Yani toplumda bir beklenti var. Bir bölümünü Cumhuriyet Halk Partisi karşılıyorsa bir bölümünü işte mesela İyi Parti karşılıyor, bir bölümünü Saadet Partisi karşılıyor. Bunlar belki başkalarını karşılamadığı için ya da işte şimdi DEVA var, Gelecek var vesaire, HDP var. O yüzden bence bütün partiler, sadece Cumhuriyet Halk Partisi gördüğüm kadarıyla bütün partiler bütün önceliklerini yani vatandaşın somut hayatındaki beklentisine işte bir tarafı refah, bir tarafı çocuğunun eğitimi, bir taraftan sağlıklı bir ortamda yaşamak, bir taraftan şey yani çevrenin korunduğu bir ülkede yaşamak vesaire. O yüzden haklısınız böyle bir yazı yazılırdı. Yazanlar da var zaten. Sizin de aranızda bulunduğunuz bir kitlede yazıyor zaten. Evet.
Programımız bitti ama son bir şeyi sormak isterim. Aslında hani bir gün gelin dış politikada konuşalım sadece. Sizin daha böyle hani uzmanlık alanlarınızdan birisine giriyor. Bu Kabil Havalimanı ile alakalı Amerika çıkıyor. Türkiye'de oraya talip. Bunu biraz yorumlar mısınız?
Tabii şöyle.
Ne oluyor orada? Yani
şöyle. Amerika işte 20 yılın sonunda çıkıyor. Afganistan'da sorunlar çözüldü mü? Çözülmedi. Evet. Tam tersine işte Taliban yeniden ülkenin önemli bölümünde güçlendi. Merkezler kaldı. Sanırım merkezlerde de güçlenecek. Hükümet bence sağlıklı bir hükümet, sağlam bir hükümet yok Afganistan'da. Evet. Amerikan yönetimi belki siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Biden zaten çok net söylüyor. Başkan evet. Biden. Bizim derdimiz orada işte yeniden bir hani Afgan ulusu yaratmak falan değil. Onun için çıkıyoruz diyor. Çok net söylüyor. Biz böyle diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Türkiye'nin Öteden beri tarihsel ilişkisi de var. Tamam, bu da doğru. Ama Afganistan çok değişti. O tarihsel ilişkiden bu yana Afganistan değişti. Ama Afganistan'ın şeyden yani o kuşağı düşünürseniz Türkiye'ye doğru yaratacağı çok büyük tehlikeler de var. Yani Türkiye işte uyuşturucu trafiğini düşünün, göçmen trafiğini düşünün. Aklınızda zaten şu anda Türkiye'de önemli sayıda Afgan göçmen var biliyorsunuz. Kaçak göçmen. Evet. Çoğu da mesela Eskişehir'de köylere gidiyorum. Çobanlar Afgan. Köylerde insan olmadığı için, genç olmadığı için çoban tutamıyorlar. Anadolu'nun birçok yerinde çobanlar Afgan. Mesela hepsi kaçak geliyor İran üzerinden. Hepsi kaçak yaşıyor. Birçok sorun var. Ama yani bunun çözümü Türkiye midir? Yani bütün şeyi Türkiye çözebilir mi? Ben kaygılarım var. İşte Kabil'i biz alalım. Şimdi Kabil Havalimanı'nı almak artık şimdi orada NATO yok. Uluslararası güç yok. Biz tezkereyelere destek verdik. Evet. Uluslararası işte bir katılım olduğu için ve muharip birlik olmasın dedik. Ama şimdi ortada o misyon bitti. Birincisi yeni bir tezkereye ihtiyaç var eğer iktidar çok hevesliyse bu konuda. İkincisi bence uzak durmak lazım. Ya da olunacaksa şöyle dünya bir karar verir. Nedir bunun yolu biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıdır. BM'de alınacak bir karardır. Denir ki Afganistan'da bizim bir istikrar gücüne ya da şeye ihtiyacımız var dedim. O olmadan biz burada kalıyoruz demek. Taliban istemiyor bizi. Şu bile ben karar ve diğer gazetelerde okudum. Amerikalılar sadece kendilerini çıkarmadılar. Belki okumuşsunuzdur. Kendilerine yardım eden tercümanlar, hizmetkarlar vesaire binlerce Afganlıyı ülkenin dışına çıkarıyorlar. O kadar güvenlik riski var aslında şu anda ülkede. Ve bütün değerlendirmeler batıda Afganistan'da güvenlik riskinin azalmadığı arttığı yönde. Böyle bir riskin içinde ben kendi ailemden, komşumdan, ülkemden evlatlarımızı böyle risk içeren bir yere gönderilmesini çok düşünmek lazım. Hani ben doğru bulmuyorum. Bunun koşulları oluşmadı. Nedir koşulları? Bütün dünya der ki birlikte gidelim. Aslında öyle gidilmişti. NATO birlikte gidelim, birlikte çıkalım dediler. Birlikte çıkma kararını aldılar son zirvede. Türkiye sadece benim gördüğüm sadece Amerika ile ilişkilerini düzeltebilmek için, yine Avrupa ile ilişkilerini düzeltebilmek için biz kalalım o zaman dedi. Evet. Ama bunun büyük riskler içerdiğini düşünüyorum. Taliban olur demeden, Afgan hükümeti olur demeden ve uluslararası bir karar olmadan bizim orada mesela güvenliği sağladınız, havalimanını Taliban mı işletecek? Kim işletecek? Yani o havalimanı siz işlettiniz, güvenliği sağladınız. Güvenlik sağlamak sadece X-ray'den geçirmek değil. Yani oraya yapılacak bir saldırıyı da önlemeniz lazım. Öyle evet. 300-500 askerle de olacak bir şey değil. O yüzden çok fevkalade riskli bir karar. Uluslararası toplum için içinde yoksa Türkiye'nin de hani ben yaparım noktasında olması doğru olmaz. Tabii ki biz çok katkı sağladık, sağlarız da Afganistan'a ama işte başka katkılar sağlayalım. İşte eğitim sağlayalım, öğrencilerini eğitelim, tıp doktoru eğitelim vesaire yani şey yapalım. Güvenlik güçlerini eğitelim gerekiyorsa. Ama bir hükümet yok ki ortada, öyle dağınık bir durum. Fevkalade sıkıntılı bir noktaya gidiyor. Hatırlarsanız Amerika'nın müdahalesi öncesindeki Afganistan'ı hatırlarsanız kadınların, çocukların işkence gördüğü, okullara gitmelerinin yasaklandığı, işte kabul edilemez şeylerin geldiği. Öyle bir Afganistan'a dönecekse Afganistan, hani Türkiye'nin orada havalimanını korumasının bana göre hiçbir anlamı, gerekliliği, önceliği yok. Yani işin bile evet, boyutu var. Evet. Yani ona bir kefillik yapmanın da anlamı yok eğer öyle olacaksa.
Çok teşekkür ediyorum.
Çok uzattım. Pardon. Geldiniz. Çok
teşekkürler. Estağfurullah, olur mu? Umarım çok keyifliydi. Bunların hepsinin bir katkısı oluyor. Yani ben bu konularda biraz daha umut varım. Elbette ki katkısı oluyor. Ne kadar insana ulaşılabilirse, gerçekler ne kadar ulaştırılabilirse bunların hepsinin katkısı oluyor. Çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Sağ olun. Yayınlar diliyorum Karar TV'ye.
Çok teşekkürler. Karar TV ekranlarındaydık. Karar Gündem programıyla Eskişehir Milletvekili Sayın Utku Çakırözer'i ağırladık. Birazdan Semra Alkan 40 dakika programıyla sizlerle olacak. Bir yarım saat sonra sizlerle olacak. Biz yarın tekrar bir karar programıyla karşınızda olacağız. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.